الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen salıdan bu salıya kadar biliyorsunuz Kuzey Kutup bölgesine bir seyahatimiz olmuştu. Norveç'in en kuzeyinde olan yerleşim yerlerinden Tromsø'ye kadar gittik. 70 derece enleminde olan bir yer. Oradan yukarı birkaç yerleşim bölgesi daha var. Ama yani 72-73 derecelik. 70 derece dediğimiz enlem. Yani biliyorsunuz kutup 90 derece, ekvator 0 derece. Bunun arasındaki hayali bir takım şeyler, bölümlerden birisi olarak kabul edilen enlemler. 70 derece enlemine gittik. Orada gözlemler yaptık. Bizim derslerimizi takip eden herkes bilir ki birkaç yıldır güneşin doğmadığı ve batmadığı yerlerde 5 vakit namazın tespit edilebileceğini söylüyorduk. Burada 7 kişilik bir ekiple gittik. Şu anda kameramanlık yapan Miktat Şen Bey beni geç diyor, geçmiyorum işte. Mustafa Arslan, Mustafa Evli, Halit Mollaoğlu, Servet Bayındır ve Profesör Adnan Öktem Bey, bir de ben. 7 kişilik bir ekip olarak gittik. Siz oralara giderseniz size hemen kısa bir tavsiye yapayım. Mutlaka kayak elbisesiyle gidin. Sakın öyle kalındır, bilmem yündür falan hiç aklınızın köşesine bile geçmesin. Yanınıza kayak elbisesi alın. Onunla gidin. Çünkü ben bot giydim. İçerisinde de Miktat Bey'in sağ olsun aldığı şey yün. Erzurumluluğun üzerine gittik. Erzurum'a hiç kıyas kabul etmiyor. 4 çift çorap giydim ama ayaklarım dondu gene. Birkaç kere arkadaşlar burada galiba heykelimiz kalacak diye şey yaptılar. Derece olarak soğuk değil de deniz kenarı olduğu için çok fazla üşütüyor. Ama o şartlar altında arkadaşlarımız gerçekten çok büyük bir çalışma yaptılar. Burada hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gittik oraya, havaalanından bizi Bingöl'lü bir arkadaşımız Hüseyin Kartay Bey karşıladı. Genç bir kişi, genç bir eşi var. Gece geç vakit olmasına rağmen evlerinde bize nefis bir balık ziyafeti yaptılar. Bu saatte söylenebilir, hepiniz nasıl olsa akşam yemeğinizi yemişsinizdir. Neyse, hemen balıkçıya gidersiniz buradan çıktıktan sonra. Norveç balığıyla ünlü biliyorsunuz. İki tane temel ürünü var. Birisi balık, birisi petrol. Ve o soğuk sularda yetişen balıklar da daha lezzetli oluyor. Ertesi akşam bizi güzel bir, uygun bir lokanta işte tavsiye et falan dedik. O da gitti, geldi. Hadi gidiyoruz. Nereye? Gene kendi evine. Eşi demiş ki hayır demiş, ne gerek var, ben hazırlarım. Sevda Hanım, o da. Sonra üçüncü gün orada bir pizzacıyla tanıştırdılar. Ben hiç pizza yemem, nedense hoşlanmam da, yani bizim evde çocuklar alır, ben tadına bile bakmam. Fakat Konyalı bir pizzacı, Duran Kömür adında bir arkadaşımız, orada güzelce hakikaten Konya etli ekmeğini aratmayan, ondan daha da güzel yapılmış olan pizzalarla, arkasından çaydır, diğer ikramlarıdır, hepsiyle yedik içtik. Hadi hesap. hesap yok dedi. Siz buraya kadar geldiniz de ben para mı alırım dedi. Şimdi bir de Sandra Maryam diye bir hanım var orada. 6 çocuk annesi bir hanım. 8 sene önce Müslüman olmuş. Canla başla çalışıyor. Eşi orada yoktu. Eşi Kuveyt'e galiba gitmiş. Orada bir cami açmış. Üniversitede bir mescidin açılmasına gayret göstermiş ve açılmış mescid. Bir başka cami daha var. Toplam 800 kadar değil mi Miktat Bey? 800 kadar Müslüman var. 68 bin nüfuslu bir yer. İnşallah arkadaşlarımız montajları yapar bitirirler. O zaman esas üzerinde konuşacağız. O kadar güzel bir yer ki tarif edilmez. Yani o şeyde gördüğünüz filmlerde göreceksiniz inşallah. Mesela Alanya'dan oraya tatile giden bir Muşlu arkadaşla şey yaptık. Alanya'da yaşıyor, tatile gitmiş. Ben her sene geliyorum diyor buraya. Alanya'dan buraya nasıl tatil? Şimdi biz çok üşüyoruz. Niye? Çünkü saatlerce dışarıda kalmamız lazım. Yoksa 5 dakika girecek, onda problem yok. Şimdi ama tabii bu şeyi de bu faslı bitireyim. Oslo'ya gittik. Oslo'da Çorumlu Celal adında bir delikanlı bizi karşıladı havaalanında. O da son derece heyecanlı. Bu dersleri sıkı bir şekilde takip eden, aklı başında, hatta şöyle bir şey yazmış, e-mail yazmış Halit Bey'e. Demiş ki, siz bu çizginizi bozmadığınız sürece sizinle beraberim. Yani bu çok akıllıca bir söz. Çünkü birçok şeyi araştırmış. Sonra dönüşte de tekrar Oslo'ya uğradık. Oslo'da bir rasat yapalım dedik. Kardan rasat yerine çıkamadık. Arabalar kara saplandı ve geri dönmek zorunda kaldık. Ondan sonra ama Seyyid Ahmet Bey var evinde. Önce Celal güzel bir ikramda bulundu. Seyyid Ahmet Bey'in evinde de çayımızı içtik falan. Çok güzel dostluklar oluştu. Oradan da Almanya'ya geçtik. Almanya'da Karlsruhe'de Almanca konuşan Müslümanlar Birliği var. Daha önce söylemiştik, bizim buradaki çalışmaları Almanya'ya taşımak isteyen ve orada bir akademi kurma kararı alan bir kuruluş ki entelektüel seviyeleri yüksek bir kuruluş. Yani cemaatler gibi değil. Entelektüel seviyeleri yüksek olduğu için de dikkate alınan bir kuruluş. Görüşlerinden yararlanılan bir kuruluş. Fakat bizim bu tarafa yönelince kendi işlerinde ciddi manada çözülmeler olmuş. Şimdi bir grup istiyor, bir grup istemiyor. Dedim gayet normal yani. Bu olmasaydı ben sizden şüphe ederdim. Yani böyle olacak tabii. Bu işin kanunu bu. Onlarla da çok güzel toplantılar yaptık. Allah razı olsun tabii orada bir günümüzü onlarla geçirdik. Sonra işte Frankfurt Üniversitesi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Vakfı'nın finanse ettiği bir bölüm var. Orada normal diploma veriyorlar. İşte çocukları din dersi öğretmenliği yapabilecek vasıfta çocuklar yetiştiriyorlar. Oradaki öğrencilerin de bir kısmını şey yapmışlardı. Hocalarıyla, öğrencileriyle dün akşam güzel bir sohbet yaptık. Ve döndük. Şimdi kısa bir özet. Asıl anlatacağım inşallah daha sonra arkadaşlarımız filmleri montajladıktan sonra burada size de göstererek yapacağız. Ama şimdilik şunu söyleyeyim. Güneşin hiç doğmadığı bir zamanda gittik. Yani biz güneşi görmedik orada. Güneş bizi gördüyse bilmem yani ama biz görmedik. Rasatlarımızı yaptık ve döndük. Türkiye'de hangi kriterlerle 5 vakit namaz belirleniyorsa orada da aynı kriterlerle 5 vakit namaz çıplak gözle belirleniyor. Güneşin doğuşu ve batışı problem, Kur'an-ı Kerim'in çok açık ayetleriyle doğuş ve batışın oradaki anlamını da anlama imkanımız oldu. Yani Kur'an'da Allah-u Teala'nın belirttiği şeyin prensipler %100 orada uygulanıyor. En küçük şey yok, yani sağa sola çekmeye gerek yok. Ayetin tamı tamına anlamı, bakıyorsun işte sabah namazı oldu, öğlen namazı oldu, ikindi oldu, akşam oldu, yatsı oldu. Gayet net bir şekilde. Ama tabii o prensipleri Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması metoduyla ayetleri anladığınız zaman ortaya çıkarıyorsunuz. Tabii o zaman hadis-i şerifler de birebir doğru anlaşılmış oluyor. Son derece, yani şimdi kısaca size söyleyeyim. Mesela Allah-u Teala ne oruçta ne namazda vakitleri belirtirken güneşin doğuş ve batışından asla bahsetmiyor. Allah'ın kelamı böyle olur işte diyor insan yani. Öyle bir kelime kullanıyor ki o güneşin doğmadığı yerde de, doğduğu yerde de, batmadığı yerde de, battığı yerde de birebir uygulanabiliyor. Bu tabii muhteşem bir sonuç ortaya çıkardı. Onlar ne yapıyorlarmış? Biliyorsunuz bize hep anlatırlar, 6 ay gece 6 ay gündüz olur. İnşallah resimlerde göreceksiniz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ama Adnan Ökten Bey dedi ki, burada dedi, olay gecenin ve gündüzün tanımıyla alakalıdır dedi. Biz de, o kendisi astronomdur. Bizim İstanbul Üniversitesi uzay bilimlerinde hocadır. Televizyona birlikte çıkmıştık, belki hatırlarsınız. Dedi ki, burada gece gündüzün tanımı meselesi. Biz dedi, güneş doğar doğunca gündüz oldu deriz, batınca yani güneşe bağlı olarak bir tanım yaparız dedi. Ama Kur'an-ı Kerim güneşe bağlı olmayan bir gece gündüz tanımı yapıyor. Aydınlığa bağlı olarak yapıyor. Aydınlığa bağlı olarak gece gündüz tanımını yaptınız mı %100 gece ve gündüz oluşuyor. Yani 6 ay gece 6 ay gündüz denmesinin sebebi güneşin doğuş ve batışına dayalı bir tanım yaptıkları için. Ama aydınlığa bağlı yaptığınız zaman her gün gündüz, her gün gece oluyor. Her gün tanyeri ağarıyor, her gün öğlen vakti oluyor, her gün ikindi oluyor, her gün akşam oluyor, her gün yatsı oluyor. Herhangi bir problem yok yani orada. Peki oradan onlar nasıl uyguluyorlar? İşte Mekke'deki kriterlere göre uygulayacaklar. Tabii onlarla da bu konuda görüşmemiz oldu. Miktat Bey onu da detaylı bir şekilde çekti. Onların inşallah hepsini göreceksiniz şeylerde. Mesela bugün, mesela dün müydü? Dün öyle şey namaz vakitleri, akşam namazı vaktiyle bugünkü akşam namazı vakti arasında kaç saat fark vardı Miktat Bey? 4 saat. Öyle miydi Halit Bey? 4'ten biraz fazlaydı galiba. 4 saat 3 dakika. Yani dünkü akşam namazından 4 saat önce bugün akşam namazını kılıyor. Ya bu ne biçim bir şey kardeşim? Böyle şey olur mu? Şimdi öğlen namazı, rakamları yanlış hatırlıyorsam liste Halit Bey'de. Öğlen namazı bugün 11.51. İkindi namazı 11.55, 4 dakika sonra. Akşam namazı 12.50, yatsı kaçtı? 17.30'du değil mi? Pardon, 19.30. 19.30. Şimdi 10 saat kadar akşamla yatsı arasında bir vakit koymuştur. Bu ne saçmalıktır? Bu ne şeydir? Bundan dolayı orada zaten küçücük olan 800 kişilik cemaat parça parça olmuş. Şimdi ben onlara ayetlerle bunların yanlış olduğunu anlattım. Bu hani Eskimo'ların yaşantısı falan deniyor. Onlar Sami diyorlar buna. Bizim Eskimo dediklerimize. Yenimo da demiyorlar. Sami diyorlar. Samiler. Şimdi o Samilerden dedim birisi Müslüman olsa, şimdi hala dağlarda, çadırlarda yaşıyorlarmış. Yani kerpiç evlerde hala yaşıyorlarmış. Vaktimiz olsaydı onları da görmeye giderdik. Şimdi onlardan birisi Müslüman olsa, saati yok. Öyle Mekke'de takvim gönderecek bir adamı da yok. Gönderse zaten okuma yazma bilmiyor, öyle kabul edeceksiniz. Radyosu yok, televizyonu yok. Bu adam nasıl namaz kılacak? Öyle şey olur mu yani? Yok efendim falan yerin, yok en yakın bölgenin takvimi, yok bilmem Mekke'nin takvimi. Ya da oluşmayan namaz vakitlerinde namaz da kılmaya gerek yoktur diye bir takım saçma sapan görüşü olan gruplar var biliyorsunuz. Bunların tamamının yanlış olduğu, masa başı fetvaları olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ve en heyecan verici tarafı da ayetlerin birebir, hiç sağa sola çekmeye gerek olmadan o durumu anlatıyor olmasıdır. Güneş doğmasının tanımı nedir? Batışının tanımı nedir? Orada tabii gözümüzde görünce de ilgili ayetler akla geliyor. Bir de ekip olmanın da büyük faydası var. Şimdi Adnan Ökten bir başka açıdan olaya bakıyor. Servet Bayındır bir başka açıdan bakıyor. Biz bir başka açıdan bakıyoruz. Diğer arkadaşlarımız bir başka açıdan bakıyor. Yani aynı şeyi, işte diyelim, şimdi bu kürsü, siz kürsünün o tarafını görüyorsunuz. Birisi bu tarafı, birisi arkadan görüyor. Hepsi birleşip de tarif ettiği zaman bütünü tam olarak tarif etmiş oluyorsunuz. Orada da çok güzel gelişmeler, yani yeni yeni bilgilerle, yani ayetleri anlama açısından yeni bilgilerle de geri döndük. İnşallah bunu gerekli şekillerde montajlar tamamlandıktan sonra size burada takdim edeceğiz. Evet, böyle kısa bilgi yetiyor. Şunu da bu arada ilave etmiş olayım. Şimdi mesela orada Frankfurt'ta ayrılırken polise pasaportu uzattım. Türkmüş, hemen tanıdı. Burada girerken pasaportu uzattık, hemen tanıdı. Allah Allah. Bakıyorsunuz bizim siteye mesela geçen haftaki konuşma 400 küsür kere dinlenmiş. Hiç kimsenin tanımaması lazım. Bu nasıl oluyor? Dün Almanya'da işini gücünü bırakmış, buradaki çalışmaları yaymakla, Facebook'ta yaymakla, sadece onunla uğraşan Mustafa Enes Keser var. Onunla görüştük. Nasıl dedim izleyici durumun? Bir bakayım dedi. Hemen baktı. Hocam dedi, bu ay 800 bin dedi. Yani şey o, tıklama sayısı yani. Yoksa kişi sayısı değil tabii. Peki dedi ki şu geçen haftaki derse bir bakayım dedi, 7000. Bize baktık 400 küsur. Ondan sonra bir de soru cevabı bakayım dedi, geçen hafta 7300. Allah Allah. Şimdi biz bunları hiç hesaba katmıyoruz kendi aramızda. Şimdi geldim bugün Yahya'yla konuştum. Yahya dedi ki, ya hocam o sadece onlar mı dedi? Kaç tane şey var, siteler var. İşte mesela Miktat Bey ve oğlu Ramazan, diğerleri işte Mehmet Türkmen Bey, YouTube'da bir sürü şeyler var. Evet. Ve şunu gördük, gerçekten izleyiciler içerisinde çok böyle aklı başında, entelektüel seviyesi çok yüksek olan çok sayıda insan var. Zaten siz burada da yani şöyle bir yoklama yapsak seviyenin ne kadar yüksek olduğunu hemen ortaya çıkar. Yani Allah'a hamdolsun, gerçekten yani Kur'an-ı Kerim'in önemi hemen her yerde ciddi manada anlaşılmaya başlanmış. Dün işte o dün değil evvelki gün Almanca konuşan Müslümanlar Birliği'nde oradaki başkana dedim ki, şu bizim çalışmalar olmasa dedim, siz İslam Avrupa'da nasıl yayacaksınız dedi. Vallahi çok zor dedim. Çünkü öbür tarafta mesela Sandra Maryam'a sorduk. Bir kadın Müslüman, kadınlar arasında çok yayılıyor dedi burada İslamiyet. Peki Müslüman olan kadınlara ne diyorsunuz? Kocandan ayrıl diyoruz dedi. Niye diyorsunuz dedim. Şeyde fetva veren hocalar öyle diyor. Doğru. Hangi mezhebe baksanız böyle. Hangi mezhebe baksanız böyle. Peki Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir tek kadını kocasından ayırdığını bilen varsa beri gelsin. Ne oluyor? Siz kimi takip ediyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de bunu emreden bir tek ayet bilen varsa beri gelsin. Ama Allahü Teala öbür taraftan Tahrim suresinde Lut aleyhisselamın karısını, Nuh aleyhisselamın karısını ve Firavun'un karısını bize örnek olarak veriyor. Peki şu anda o örneği biz kullanamayacaksak ne manası var? Şimdi tutuyorsunuz ya da erkek Müslüman olur da kadın da ehli kitaptan birisi olmazsa gene adamı ailesini bozmakla Müslüman olmak arasında tercihe zorluyorsunuz. Kadını da erkeği de. Şimdi böyle bir din anlayışıyla nereye kadar gidersiniz? Ha Allahü Teala bunu emrediyorsa baş üstüne tabii. Bizim haşa bir şeyimiz yok. Peygamberimiz bunu uygulamışsa baş üstüne. Peygamberimizin kendi kızı Zeynep kendine baş düşman olan Ebu Vail ile evliydi. Böyle bir şey olsaydı Peygamberimiz ilk önce onu kocasından ayırır, boşardı. Boşamadı. Hicretin 7. yılında Müslüman oldu. Ailesine devam etti yani. Yani o kadar çok örnekleri var ki bunun. Şimdi biz Kur'ansız ve sünnetsiz bir Müslümanlığı insanlara Müslümanlık diye takdim ediyoruz. Ondan sonra gelin siz bu dine inanın diyoruz. Şimdi okuyacağımız ayetlerle onlarla alakalı ve Bakara suresi 113. ayeti okuyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Diyor ki burada Allah-u Teala وَقَالَتِ الْيَهُودِ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ Yahudiler dedi ki Nasranilerin yani Hristiyanların bir temeli yok. Yani ne İsa Allah'ın peygamberi ne de İncil Allah'ın kitabıdır. Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki temel fark bu değil mi? İsa aleyhisselam kime gönderilmişti? İsrailoğullarına değil mi? Peki inandılar mı? İnanmadılar. Halbuki inanmalarının gerekli olduğu kitaplarında yazmıyor muydu? Yazıyor değil mi? İsa aleyhisselam, mesela hala bugün Yahudiler Mesih beklentisi içerisindeler. Mesih çoktan geldi. İsa aleyhisselama Kur'an-ı Kerim'de Mesih demiyor mu? Niye inanmadınız? Hala bekliyorsunuz. Çok beklersiniz. İncil ile ilgili olarak mesela İsa aleyhisselam diyor ki şeyde Neydi o ayet-i kerime? وَلُوْحِلَّ لَكُمْ Maide suresindeydi değil mi? Evet. Ali İmran 49. ayet. 3. sure. Hatta oradan değil de yukarıdan başlayalım. Mesela İsa Aleyhisselam Yahudilere ne diyor? ...45'ten başlayalım, Ali İmran 45. 55. sayfa. Estağfirullah. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ Meryem, Allah kendinden bir kelime ile seni müjdeliyor. O kelime, babası olmadığı halde Allahü Teala'nın ol emridir. Hristiyanlar söz diyerek ki bu tabi söz doğru öyle tercüme ediyorlar. Ama bu söze bir kısım hayali anlamlar yüklüyorlar. İsa Aleyhisselam'ın ebediliğini, tanrılığını buna yüklemeye çalışıyorlar. Halbuki o Allahü Teala'nın ol sözüdür. Babası olmadığı için Allahü Teala, gerçi babası da olsaydı Allah'ın ol emri olmasaydı olmazdı ama babası olarak olması için Cenab-ı Hak ol emrini vermiş. Kaldı ki bu konuda da çok ciddi ilmi çalışmaların yapılması lazım. O şu andaki konumuz dışı, çünkü Meryem'in rahminde çocuğun oluşumuyla Adem Aleyhisselam'ın oluşumu ve insanların yeniden dirilmesi arasında Kur'an-ı Kerim'de çok sıkı bağlar kuruluyor. Ayrıca bir bitkinin oluşumuyla insanın oluşumu, bir hayvanın oluşumuyla insanın oluşumu aynı kanun ve kurallara bağlı olarak geçiyor. İşte bu biyoloji üzerinde çalışanlar, zooloji üzerinde çalışanlar, İşte bitkilerle ilgili çalışma yapanlar bu konularda kendi aralarında birleşerek, bir de Kur'an'ı çok iyi bilen kişiler birleşerek insanın ve yani canlı hayatın başlangıcı konusundaki temel prensipleri ortaya koyarlarsa o zaman birçok yeni bilgilere ve birçok yeni ufuklara açılmamız mümkün olur. Buradan Almanya'ya giderken de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin biyoloji bölümünden bir hanım doçent, ki diğer bizim ekibimizde olan Adnan Hoca da aynı fakültenin hocası. Onunla da bu konuda biraz uçakta konuştuk. İşte biz dedi zaten bitkinin, hayvanın ve insanın oluşumunu aynı kurallara bağlı kabul ederiz dedi. Zaten Kur'an-ı Kerim'de onu söylüyor. Ama bu konularda çok ciddi eksikler var. O konuşmalarda onu anladım. Bu birlikte yapılacak çalışmalarla aradaki boşluklar rahatlıkla doldurulabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok güzel bilgiler var. Ama o bizim anlayabileceğimiz, sonuçlandıracağımız bilgiler değil. Bu bilim adamlarının birlikte yapacakları ve Kur'an'ı çok iyi bilenlerin de içinde bulunduğu bir ekiple oluşturulabilecek ve sonucu alınabilecek çalışmadır. İsmihul Mesihu İsa bin Meryem. Adı Mesih'tir. İşte Hristiyanlar Mesih'i ve Yahudiler Mesih gelecek diyorlar. Hala gelecek diyorlar. Vecihen fid dunya Meryem oğlu İsa. Vecihen fid dunya vel ahireh. Dünyada da ahirette de itibarlı. Ve minel mukarrabin ve mukarreplerden. Allah'a yaklaştırılmış olan kişilerden. Ve yukallimun nase fil mehdi, beşikteyken insanlarla konuşacak. Ve kehlen, ve olgunluk sırasında da. Ve minas salihin, ve iyi salih insanlardandır. Qalet Rabbi enna yekunu li veledun. Şimdi Meryem validemize bu haber verilince Meryem tabii şaşırıyor. Yani bir melek insan kılığında geliyor, ona söylüyor. Meleklerin insan kılığında gelip insanlarla konuşmasının Kur'an-ı Kerim'de çok örnekleri var. Belki bizimle de gelip konuşmuşlardır ama bilemeyiz biz. Bunlar başka şekillerde öğrenmiş oluyorlar. Ya da onlar kendi kimliklerini açıklamış oluyorlar daha doğrusu. قَالَتْ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ Benim çocuğum nereden ya Rabbi diyor melek, Meryem validemiz. Bana çocuk nereden? وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ Bana hiçbir erkek eli değmedi. قَالَ كَذَٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ İşte bu böyledir. Allah emir verdiğini yaratır. Yani o söz işte yaşa onu gösteriyor. Kün dedi mi olur. Erkek elinin değmesine gerek yok. Ol dedi mi olur. Zaten yaşa da o anlama gelir. Yani Allahü Teala çünkü اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ Bir şey istediği zaman kün der. Şeyin oluşuna da Arapçada şae fiili kullanılır. İşte Allahü Teala oluşuna karar verdiğini yaratır. Kün der, olur biter. Bak o zaten burada hemen onu söylüyor. اِذَا قَضَى اَمْرًا Şaenin manasını Allahü Teala burada anlatıyor. اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah bir işe karar verdi mi ona ol der. İşte burada sözün ne olduğunu da burada açıklıyor. Allah'ın sözü, kelimesi. İşte buradaki kelime ol sözüdür. O da oluşur, olur değil, oluşur. Bize derler hemen olur. Hayır, hemen olmaz. Allah kanun koymuştur o kanuna göre. Allah ol der, o da oluşmaya başlar. Yekûnü. O da oluşmaya başlar. Kendi kuralına göre oluşur. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Allah ona kitabı ve hikmeti öğretecektir. Ki bütün nebilere Cenab-ı Hak bunu öğretmiştir. وَالْتَوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir. وَرَسُولًا اِلَى بَنِي İsrail Bunu İsrail oğullarına elçi olarak gönderdi Allahü Teala. İsrail oğulları kim? Yahudiler. Şimdi Yahudilere gelen bir elçi bu. Ve Yahudiler peki İsa Aleyhisselam'ı kabul etti mi? Etmedi. وَرَسُولًا اِلَّا بَنِي İsrail اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden ayet getirdim. Diyecek onlara. Nedir o ayet? Yani benim peygamberliğimin belgesi. Şimdi geliyor İsrailoğullarına ben peygamberim. Ey güzel, hoş geldin, safaya geldin. Nereden bileceğim senin peygamber olduğunu? İşte belgem. Belge nedir? Rabbinizden bir mucize diyoruz biz. Bir ayette geldim. Enni ahluku lekum min at-tini kehiyeti at-tayr. Sizin için çamurdan kuş görüntüsünde bir şey halk eder, yaratırım. Çamurdan bir kuş şekli yaratırım. Şimdi biz de yaratma kelimesinin etrafında kıyametler kopar. Allah'ın ayeti, Allah'ın Resulü bunu söylüyor. Bir insan ben yaratırım dedi mi sen tanrı mısın derler. Ya peki o zaman İsa'ya tanrı mı diyeceksiniz? Tövbe estağfurullah. Bu mezhepler arasındaki ihtilafa kurban giden kelimelerden birisi budur. اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ Tabi Allah'ın yaratması başka. Mesela Allah basirdir, görür. Ben de görüyorum dediğin zaman ne oluyor? Sen kendini Allah gibi mi saymış oluyorsun? Senin görmen başkadır, Allah'ın görmesi başkadır. İnsanın yaratması sadece çamuru şekil vermektir ama Allah'ın yaratması Allah o çamuru yaratır. Allah o canı verir. Sen yapamazsın. Bak diyor ki enni ahluku lekum min at-tin kehiyeti tayr. Zaten halk etmek şekil vermek demektir. Yani kuş şekli gibi bir çamur yaratırım diyor. Çamurdan kuş heykeli yaparım diyelim. Öyle ifade edelim. فَاَنْفُخُ ف۪يهِ Ve ona üflerim. Peki, فَيَكُونُ تَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle, Allah'ın onayıyla kuş olur. Orada Allah'ın müdahalesi olmasa kuş olmaz. İşte ondan sonrası Allah'a aittir. Ben onu kuş yaparım demiyor, kuş şekli veririm diyor, üflerim o kadar. Bu her insanın yapabileceği bir şeydir. Ama ondan sonra bunun kuş olması Cenab-ı Hakk'ın emriyle olur ve bu da o kişiyi Cenab-ı Hakk'ın peygamber gönderdiğinin belgesi olur. Onun için efendim işte şeyler, evliyanın kerameti, peygamberin yaptıklarını işte biz de yaparız falan, kum bi iznillah dedim bilmem ne falan. Bunlar saçmalığın danışkasıdır. İnsanların dinini sömürmek için uydurulmuş büyük yalanlardır. Yani keramet adı altında kendilerini peygamber yerine koyan bir sürü, affedersiniz, üç kağıtçı vardır. Tarihte de var, bugün de var. En büyük üç kağıtçılık da din sömürüsüdür. Bundan daha büyüğü olmaz. Peygamber yaparsa ben de yaparım derler. Peygamber niye yapıyordu? Peygamberliğinin belgesi olsun diye yapıyordu. Sen de peygamber misin ki belge gösteresin? Kerameti inkar mı ediyorsun? Yok, niye inkar ederim? Allah-u Teala insanoğlunu, bütün insanları kerametli yaratmıştır. Allah bütün insanlara ikramda bulunmuştur. O başka bir şey. Keramet Allah'ın ikramıdır. Herkese keramet vermiştir. Sadece Müslümana mahsus değil. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ diyor Allah-u Teala. Tabii ki Müslümanlara, daha çok dinini yaşayanlara daha fazla ikramı olur Allah-u Teala'nın. وَاُبْرُعُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَسَ وَاُحْيِ الْمَوْتَى بِاِذْنِ اللّٰهِ İşte körü, anadan doğma körü, alaca hastalığına tutulmuş olanı iyileştiririm, ölüleri diriltirim, hepsi Allah'ın izniyle. Ben kendim değil. Sadece benim peygamber olduğumu siz anlayasınız diye yani. Allah bir belge olsun diye. وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ Ne yediğinizi ve evinizde neler biriktirdiğinizi size haber veririm. فِي بُيُوتِكُمْ Tabi gene Allah'ın izniyle. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ İşte bunda sizin için gerçek bir belge vardır. Benim peygamber olduğumun belgesi. Mesela birisi geliyor bir okula, diyor ki ben öğretmen oldum. Okul müdürü der ki tamam, ne güzel, hoş geldin, safaya geldin. Şu tayin belge evrakını verir misin der. Nedir o evrak? O kişinin öğretmen olduğunun belgesidir. Bu insanlar da geliyor, İsa Aleyhisselam da geliyor, diyor ki ben size peygamber gönderdim. Peki belgenizi görelim beyefendi. Hani size birkaç kere anlatmıştım ya, biz İstanbul Müftülüğü'nde oturuyoruz. Rahmetli Timurtaş Uçar, Ahmet Vanlıoğlu, ben üçümüz. 1980 öncesi bir adam geldi. İri yarı oturdu. Timurtaş Hoca masasından kalkmıştı. Tek bir telefonumuz vardı. O da paraleldi zaten. Ondan konuşuyordu. Konuşurken geldi Timurtaş Hoca'nın masasına oturdu. İri yarı bir adam. Beyler dedi, ben peygamberim dedi. Şimdi Ahmet Vanlıoğlu söz ustasıdır. Dedi ki, öyle mi dedi, çok memnun olduk, hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim dedi. Peki ne yapabiliriz? Bizden ne istiyorsun? Bu millet çok sapıtmış dedi. Kimse benim peygamberliğime inanmıyor. Bana bir belge verin dedi. Bir de basın toplantısı yapın. Yoksa dedi, çok büyük bir felaket gelecek bu milletin başına. Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, affedersiniz, siz kimin peygamberisiniz dedi. Allah'ın peygamberiyim. O zaman yanlış geldiniz dedi. Biz kendi tayin ettiklerimize belge veriyoruz dedi. Allah'ın tayin ettiklerine belge verme yetkimiz yok. Git sen ondan al dedi. Doğru söylüyorsun ya dedi. Kalktı gitti adam. Sonra gazetelerde çıktı adam. Akli dengesi bozukmuş. Ama şimdi bak, ona bile inanmıyorlarmış. Müftülükten belge almaya geldi değil mi? Ama işte Allah'tan alınan belge böyle olur. Bir başkası onu taklit edemediği için onun adına mucize deniyor. Ama müftülükten alınan belgeyi herkes taklit edebilir. Ona kimse mucize demez. Evet. Ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati. Önümdeki bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere geldim diyor. وَلُوْحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ Bak, elinizdeki Tevrat'a da ben inanıyorum diyor. Neydi o şeyde, Ali İmran 61'de? 81'de ne vardı? Ne diyordu? Estağfirullah. اِذَا خَدَ اللّٰهُ مِتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ. Bütün nebilerden söz aldık. Eğer size ben kitap ve hikmet veririm de arkadan sizin elinizde bulunan tasdik eden bir Resul gelirse ona mutlaka inanacaksınız ve لَتَنْصُرُنَّهُ ve yardımcı olacaksınız. قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اُسْرِي. Dedi ki ikrar ettiniz mi? Bu konudaki ağır yüküm üstlendiniz mi? قَالَ اَقْرَرْنَا. Tamam inandık diyor. قَالَ فَشْهَدُوا اَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Siz buna şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olurum diye. İşte ekrarına inandık diye mana verdim. Yanlış tabii. Bir de tabii bir haftanın ciddi yorgunluğu var. Yani dün gece saat 3'te geldim. Ondan dolayı bazı kelimeler yanlış çıkarsa kusura bakmayın. Sabahtan da erkenden talebeler imtihan etmeye gittim. Şimdi evet bu sözü onlardan da Yahudilerden de almış. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam gelip diyor ki ben tasdik ediyorum bak diyor Tevrat. Ve işte peygamberin belgem de var. O zaman Yahudiler ne yapması lazımdı ona? İnanmaları lazım. İnandılar mı? İnanmadılar. Evet ve de diyor ki bakın. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Size haram kılınmış bazı şeyleri de helal kılmak için geldim. Şimdi nesih, yani Tevrat'ın bazı ayetlerini nesih etmek için geldim. Nesih ne olurdu? Ya misliyle ya da hayırlısıyla. Bazılarını helal kılmak için olduğu zaman ne olmuş oluyor? Hayırlısıyla nesih ediyor. İşte Yahudilere yaptıkları yanlıştan dolayı bir sürü hayvanların haram olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Yahya master tezinde bu çalışmayı yaptı. Ve tam bizim En'am 145'in birebir karşılığı olan bir ayet var İncil'de, bugünkü İncil'de. Ama oradan domuzu çıkarmışlar. Domuzu tabii Paulus çıkarmış. Domuzun dışındakiler aynen var orada. İşte o bütün o haram kılınanların diğerlerini de helal kılmak için geldim diyor. Yani iyilik işte, sizi daha da rahatlatacağım diyor. Güzel de mesela bir olay anlatılıyor ki tarihen vakı mı bilmem ama çok bana doğru geliyor. Şimdi bu iç yağlarını yemedikleri için Yahudiler getiriyorlar sinagoga. Sinagogda satıyor, geç bir hadis-i şerifte de var galiba böyle bir şey. Böyle bir hadis de var değil mi? Allah lanet etsin diye bir hadis var, tamam. Tamam. Bu hadisi hatırladım, o zaman bilgi doğru. Şimdi getiriyorlar iç yağlarını sinagoga. Onlar da mum yaparak satıyorlar. Bugün mesela işte şimdi elektrikle aydınlanıyoruz, o zaman da mumla aydınlanıyor. Müthiş bir para imkanı değil mi? Yani milletin bütün aydınlanma şeylerini siz satıyorsunuz sinagog olarak. Öyle bir şey ki gideri olmayan gelir. Çünkü hayvan kesenler getirip bedava sinagoga bırakır. Siz de satıyorsunuz. Müthiş bir gelir. Şimdi İsa Aleyhisselam bu iç yağları helaldir dediği zaman bundan en fazla kim rahatsız olacak? Kurulu düzeni bozulmuş olacak. Adam niye? Dini çok iyi bilenler rahatsız olacak. Yani dinden menfaat sağlayanlar rahatsız olacaklar. Hiç inanırlar mı İsa Aleyhisselam'a? Ölüyü diriltmiş, bilmem efendim evlerindeki yiyecekleri şey yapmış, kuşu şey yapmış, hiç umurunda bile değil. Sen benim menfaatim yok ettikten sonra ne olursa olsun. Şimdi peki tekrar hemen okuduğumuz ayete gelelim. Bakın. Diyor ki burada Allah-u Teala Bakara 113. Yahudiler diyor ki Hristiyanların bir temeli yok. Bunu derken ne demiş oluyorlar? İsa Allah'ın peygamberi değil demiş oluyorlar. Değil mi? Halbuki inanmaları için gereken her şey var mı? Var. Ama inan. İncil Allah'ın kitabı değildir diyorlar. İnanmaları için her şey var. Peki Ve kâletin nasâra leysetil yehûdü alâ şey. Uhum yetlûnel kitâb. Hristiyanlar da diyorlar Yahudiliğin bir temeli yok. Kardeşim temeli var. Bunlar Tevrat'ı iş yapıyorlar. İnanıyorlar. Musa Aleyhisselam'a inanıyorlar. Bak Tevrat sizin de kitabınızın bir parçası. Onu alıyorsunuz, kitab-ı mukaddes diyerek birleştiriyorsunuz. Bugün hala onu okuyorsunuz. Siz nasıl böyle dersiniz? Ama şunu deyin, bizim peygamberimize inanmadıkları için, yani İsa Aleyhisselam'a inanmadıkları için, İncil'e inanmadıkları için Cenab-ı Hak bunları kafir saymıştır derseniz onda bir problem yok. وَهُمْ يَتْدُونَ الْكِتَابِ Onlar kitap okudukları halde böyle derler. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ Bilmeyenler de aynı şey, onların sözlerinin sözleri gibi söylüyor. Şimdi bilenler kim oluyor burada? Bak Hristiyanlar biliyor, hala Mesih'i bekliyorlar. Ama inanmıyorlar. Şimdi bilmiyorlar mı İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu? Ama hesaplar biliyor. Peki Yahudi Hristiyanlar biliyor ki işte Yahudilere Tevrat gelmiş ve Musa Aleyhisselam gelmiş. Onlar da gayet iyi. Çünkü dediğim gibi Tevrat'ı İncil'le birleştirerek Kitab-ı Mukaddes diye bugün hala onu uygulamaya çalışıyorlar ki birçok konularını almıyorlar onun. Peki nasıl diyorsunuz siz bunu? Bilmeyenler de aynı şeyi söylüyorlar. Bilmeyenler kim olur? Kim olur bilmeyenler? Mekkeli müşrikler olur. Ve bugünkü Yahudi ve Hristiyan olmayan kişiler olur, değil mi? Aynı şey dedikleri nedir? Mesela bugün Hristiyanın ve Yahudinin Kur'an-ı Kerim'e inanma mecburiyeti var mı? Kendi kitaplarından dolayı. İnanmadıkları için yani inanmıyorlar. Ne diyorlar? Ne demiş oluyorlar bunlar? Allah, Kur'an Allah'ın kitabı değildir demiş olmuyorlar mı? Muhammed Allah'ın peygamberi değildir demiş olmuyorlar mı? Kur'an-ı Kerim için Muhammed'in kitabı diyorlar. Yani Muhammed'in yazdığı kitap diyorlar. İslam için de Muhammedilik diyorlar. Allah'ın dini demedikleri için Muhammed'in uydurduğu bir din diyorlar. Muhammed'in uydurduğu bir din diyorlar. Peki ehli kitaptan olmayanlar ne diyor? Yani Yahudi ve Hristiyanlar bunu dedi diyor da. Yahudi ve Hristiyan olmayanlar ne diyorlar? Kur'an Allah'ın kitabı diyorlar mı? Demiyorlar. Muhammed Allah'ın peygamberi diyorlar mı? Demiyor. O zaman ne farkları var bunların? Hangisinin durumu daha kötü? Aynı değil. Ehli kitabın daha kötü. Ellerinde kitap var. Bildikleri halde bunu söylüyorlar. Öbürleri bilmediği halde bunu söylüyor. Müşriklerin durumu onlardan biraz daha iyi. Peki bizim gelenekte hangisi öne alınıyor? Ehli kitabı öne alıyorlar. Ehli kitabı her zaman söylüyorum, gereksiz yere şımartarak hak etmedikleri bir yer veriliyor onlara. Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız ehli kitap müşriklerden daha aşağı seviyededir. İşte zaten bu ayette onu göstermiyor mu? Bilmeyenler de öyle söylüyor. Peki sizin bildiğinizin farkı ne? Hiçbir temelleri yoktur diyor. Mesela canım ya bırak diyorlar. Allah öyle bir kitap indirmemiştir diyoruz. Bugün mesela işte ateistler ya da İslam'ı kabul etmek istemeyenler, tamam biz Allah'a inanıyoruz. Amenna ve sattakna ama Allah niye bana karışsın ki kardeşim diyor ya. Niye bana karışsın ya? Allah böyle şeyler emretmez ya. Ya ben namaz kılsam, oruç tutsam Allah'ın ne faydası var ne de zararı var. Niye emretsin kardeşim? Siz kendi kendinize bir din oluşturmuşsunuz. Hadi gidin. Peki bunun Kur'an-ı Kerim'de ayetleri var mı? Hı? Tebareke suresini açsanıza bak kaç kere imtihanda kaybedeceksiniz yoksa bu gidişle karışmam bak. Yakında karneler zaten ikinci dönem geliyor. Karneleriniz zayıf gelirse karışmam. Ha. Tebareke suresinde
561. sayfa. Şubat tatili geliyor, onun için diyorum. Şimdi altıncı ayetten itibaren وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. Rablerine karşı kafirlik yapanlar, yani Allah'ı görmezlikten gelenler, hayatı yaşarken Allah'ı devre dışı bırakanlar, Allah benim işime niye karıştın ki diyenler için cehennem azabı vardır. Ve bi'sel masir. Ne kötü hale gelmektir o. Ne iyiydiler, ne oldular. İza ulku fiha, cehenneme atıldıkları zaman semi'u leha şehîkan ve hiye tefûr. O cehennem böyle kaynarken bir oluşturduğu bir ses duyacaklardır. Mesela soba yanarken bir ses çıkarır, değil mi? O odun sobasını düşünün, yandığı zaman bir ses çıkarır. O ses ne sesi biliyor musunuz? O içeride yanan oksijeni dışarıdan içeriye alıyor ya bu şeydeki, o havanın şeye giriş sesi, sobaya. Cehennem çok daha büyük bir şey olduğu için aynı şekilde hava cehenneme girerken çıkardığı o uğultu. Semi'u leha şehîkan, o cehennem için bir ses, bir uğultu işitirler. Ve hiye tefur, o kaynadı, kaynıyor böyle. Müthiş bir şekilde şey yapıyor. Mesela o köz halinde olduğu zaman bakarsınız sanki kaynar gibi bir görüntüsü vardır. Tekâdü temeyyezü minel gayz. Kininden sanki ikiye ayrılacak. Mesela bazen sobayı yapar, neredeyse soba çatlar gibi olur böyle. Odunla doldurduğunuz zaman çatlayacak zannedersiniz. Kullama ulqiya fiha fawjun, onun içerisine her bir bölük bırakıldığı zaman, tabii o ateşin etrafında şey yapıyorlar, kızarıyorlar, yanmıyorlar, kızarıyorlar. Derileri yanıyor, içlerine kadar işliyor. Se'alehum hazanatuha, cehennemin bekçileri onlara sorar. Elem ye'tikum nedir? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Başınıza bunların geleceğini söyleyen çıkmadı mı derler. Galübela, geldi tabii elbette derler. Kadşâne nedir? Geldi, çünkü orada yalan söylemenin bir anlamı yok artık. Fekezzebne, ama biz yalana sarıldık. Yalan, biz yalan söyledik. Ve kulna mâ nezzelallâhu min şey. Allah böyle bir şey indirmemiştir. Allah niye Kur'an indirsin kardeşim? İşte Muhammed yazmış. Allah niye kitap indirsin ki? İn entum fi dalalin kebir. Siz çok büyük bir, çok yanlış yoldasınız ya. Çok yanlış düşünüyorsunuz. Allah bana niye karışsın kardeşim ya? Böyle dedik. قالوا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل, keşke söz dinleseydik ya da aklımızı çalıştırsaydık. Ma kunna fi ashabis sa'ir, cehennemliklerin içinde olmazdık. Fa'terafu bi zenbihim, suçlarını itiraf ettiler. Ne demek? Bu dünyada gerçeği gayet iyi anladılar ama yalana sarıldılar demektir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya söz dinleseydik ya da aklımızı çalıştırsaydık. Ya bu kadar nimeti vermiş olan Allah hiç emir vermez mi? Tabii ki verecektir. Allah bizi boşuna mı yarattı? Ebedi hayat boşuna mı? Böyle şey olur mu? Evet, şimdi peki hangisi? Ha, ayetin sonu kaldı diyor Yahya, haklı tabii. Şimdi dışarıdaki arkadaşlar da diyor, bazen diyor böyle videoyu hemen bitiriyorsunuz, niye bitti diye. Ama ona dikkat edelim gerçekten. Ben Ali İmran'ı açtım. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتِلِفُونَ. Allah ahiret, kıyamet günü ihtilaf ettikleri konuda aralarında hükümlü verecektir.
Şimdi ben size bir şey söyleyeyim, onunla bitireyim. Bugün biz Müslümanlar ellerinde bir kitap var. Bu Kur'an-ı Kerim'e inanmadığını söyleyen bir Müslüman cemaat tanıyor musunuz? Peygamber'e inanmadığını söyleyen birisi var mı? Hatta Kur'an-ı Kerim'i ezberlerler, güzel okuma yarışmaları yaparlar. Hatta çok en güzel yazılarıyla yazarlar. En iyi kılıflarda, altın yaldızlı kılıflarda, çok güzel kılıflarda asarlar. Şeyde Kur'an ziyafetleri yaparlar falan filan. Peki biz bu insanları okudukları ve inandıkları, biz bu Kur'an'a kesinlikle uyarız dedikleri Kur'an'a çağırdığımız zaman, çok açık ayetleri gördükleri halde, çok açık hadisleri gördükleri halde, görmezlikten gelenlerle öbürlerinin ne farkı var söyler misiniz? Ne farkı var? Bir de bunun üzerinde düşünelim bakalım. Peki şimdi reklamlara başlıyoruz. Bir dakika. Reklamlar ya, olur mu şimdi? Acele etmeyin. Sabırlı. Hacı sabır. Şimdi biliyorsunuz biz iki senedir Kur'an-ı Kerim'i anlama meal bilgi yarışması yapıyoruz. Bu sene üçüncüsünü inşallah yapacağız. 30 kadar sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Kur'an anlama platformumuz var. Kur'an-ı Kerim meal bilgi yarışması bu sene 24 merkezde yapılacak. 8 Mayıs 2011'de olacak inşallah. Son kayıt tarihi de 17 Nisan 2011'de. Kur'ananlamaplatformu.com sitesine girdiğiniz zaman görürsünüz ve bizim burada arkadaşlarımız size yani alabileceğiniz kadar broşürler vardır. Alıp eşinize, dostunuza dağıtabilirsiniz. İşte Sait Bey gösteriyor orada. Bir de muhterem arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünün meali biliyorsunuz çıktı. Onu kısa sürede bitirdik. Bunun ikinci baskısını yaptık ama ikinci baskıya Yasin suresini, Tebareke suresini, işte Ayet-el Kürsi, Fatiha suresi, ondan sonra Amener Resulü, onları da ilave ettik. Dolayısıyla tabi biliyorsunuz zaten sonunda namazın nasıl kılınacağı, namaz içerisinde okunan dualar falan da var. Bunun şimdi bu hafta çıkmış, keşke biz yurt dışına gitmeden önce çıksaydı çünkü oralarda da çok istediler bundan ama yoktu. Bunu da duyurmuş olduk. Reklamlar bitti mi? Bitti, tamam. Şimdi çay faslı.